Ayrım 14 Takkeli Firavunlar Sabahattin Önkibar Sayfa 159. Melih Gökçek neden telefonlarıma çıkmadı? 2000'li yılların ortalarından bir başka anekdotum şudur. Daha önce Sualp Kalleci'nin icra kurulu başkanlığı döneminde hayır dediğim Mehmet Emin Kara Mehmet'in akşam grubu ile ikincisinde anlaşmıştım. 5 gün sonra işbaşı yapacaktım. 3. gün Mehmet Emin Kara Mehmet gerekçe bildirmeksizin sürpriz bir şekilde anlaşmayı bozduğunu iletti. Ne oldu dedim, cevap alamadım. TGRT'de çalıştığım dönem İhlas Finans'ın genel müdürü olan ve iyi ilişkilerimizin olduğu o dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un yanına gittim. TOBB eski başkanı olan Ali Coşkun, Kara Mehmet'i yakından tanıyordu. Tesadüf Ali Coşkun'un yanında Melih Gökçek de var. Onun gidişini beklemeden durumu anlatınca Ali Bey Mehmet Emin Kara Mehmet'i aradı. Coşkun ben de dinleyeyim dememle telefonun mikrofonunu açtı. Mehmet Bey merhaba, ben Ali Coşkun, nasılsınız? Epeydir görüşmedik. İyiyim Sayın Bakanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim Mehmet Bey, sizi rahatsız etmemin nedeni Sabahattin Önkibar konusu. Evet Sayın Bakanım. Ne oldu? Önkibar sizde başlayacakken neden vazgeçtiniz?
Sayın Bakanım, beni aşan bir şey oldu.
Yahu siz oranın sahibisiniz.
Sahipliğimi aşan bir şey.
O ne demek Sayın Kara Mehmet?
Sabahattin Bey istenmiyor.
Kim istemiyor?
Sizin patron istemiyor. Ona rağmen nasıl alabilirim?
Ve bu şekilde akşam gazetesi defterim başlamadan kapandı. Bu arada 20 küsur yıldır tanıdığım Melih Gökçek şahit oldu. O telefon konuşmasından sonra bir daha telefonuma çıkmadı. Deniz Baykal Erdoğan'ın önünü neden açtı? Deniz Baykal arkadaşlarına itiraz ediyor. Hayır, ben sizin gibi düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan meclise ve hükümete girmeli. Ne olduğu ortaya çıkmalı. Aksi takdirde büyüsü hiç bozulmayacak. En yakın kurmayları ise Erdoğan'ın önü açılmazsa başbakanlık koltuğunda oturan ve o gücü elinde tutan Abdullah Gül ile iddialı kişiliği bilinen Tayyip Bey birbirine girecek ve bu şekilde AKP ortadan ikiye bölünüp Türkiye bir beladan kurtarılmış olacak noktasında ısrarlarını sürdürdüler. Sonuçta liderin yani Baykal'ın dediği oldu ve CHP anayasa değişikliği bağlamında AKP'ye omuz vererek Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı. O süreç içinde yaşananlar tam bir garabetti. ABD Büyükelçisi'nin Yüksek Seçim Kurulu ziyaretinin hemen sonrasında kurul suya tirit bir gerekçeyle Siirt seçimlerini iptal ederek Tayyip Erdoğan'a bir seçim çevresi icat etti. Ve bu şekilde Erdoğan meclise alınarak başbakanlığa taşındı. Bugün geriye bakıldığında Deniz Baykal'ın çok çok büyük bir stratejik hata yaptığı görülüyor. Baykal'ın demokrasi gereği öyle davrandık beyanı ise siyaseten söylenmiştir. Zira herkes biliyor, Deniz Bey'in amacı Erdoğan balonunu patlatmaktı. Ayrıca Baykal'ın demokrasi gereği Erdoğan'ın önünü açtık ifadesi şu açıdan da yanlış bir yaklaşımdı. Demokrasiyi tramvay olarak gören bir zihniyetin iktidarına zemin hazırlamak, demokrasiye inanmak olamaz. Tersine ona kurulan suikaste bilerek ya da bilmeyerek ortak olmaktır. Batı'da yani Avusturya'da seçimi kazanan Haydar örneği ortadadır. Bütün Avrupa kamuoyu seçimi kazanan totaliter fikirli Haydar'ın devlet yönetimine gelmesini sakıncalı bulmuş ve seçim sonucuna rağmen başbakan yapılmamıştır. Sormak lazım, böyle davranan Avrupalı demokrat değil de demokrasi bizim için tramvaydır diyen Tayyip Erdoğan'ın önünü açan Deniz Baykal mı demokrat? Deniz Baykal bu kararıyla siyasi yaşamındaki hatalar zincirine bir halka daha eklemiş oldu. Ancak doğruya doğru aynı Baykal tezkere olayında çok büyük bir sınav vererek Pentagon'un Güneydoğumuzu işgal projesini yaptığı önderlikle engelledi. AKP cenahındaki firelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği mesajlar ve Gül ile Arınç'ın çabalarının yanı sıra Deniz Bey'in hadisedeki liderliği etkili oldu. 2003, ABD ile Türkiye arasında tezkere bağlamında kırılmanın yaşandığı dönemdi. ABD bu kırılmanın faturasını lehte liderlik yapmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri de kesti. Peşi sıra Türk askerinin başına çuval geçirilmesi ve muavenet olayı gibi rezillikler yaşandı. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bütün bunlara susarken Başbakan Erdoğan gazetecilerin ABD'ye nota verecek misiniz sorusuna ne notası, müzik notası mı diyerek eğlenebilmiştir. Avrupa Birliği olayının cennete erişmek gibi sunulduğu 2004 sonrası askeri cenah içinde ciddi dalgalanmalar oldu. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istediği hükümete muhtıra verilmesi kararı Hilmi Özkök'ün direnciyle verilemedi. Ancak asker içinde Tayyip Erdoğan ile AKP'ye tepki öylesine yoğunlaştı ki bazı komutanlar çeşitli vesilelerle karşılaştıkları Erdoğan'ı refüze etmeye başladı. Hilmi Özkök sonrasında Yaşar Büyükanıt teamül gereği Genelkurmay Başkanı oldu. Bu süreçte Akit gibi gazeteler Büyükanıt'ın dedesi Musevi diyerek onun Genelkurmay Başkanlığını engelleme adına yayınlar yaptılarsa da Tayyip Erdoğan ile hükümeti Çankaya Köşkü'nde Ahmet Necdet Sezer olduğu için o yönde bir tasarruf yapamadı. Derken Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi çattı. Herkes Tayyip Erdoğan'dan adaylık beklerken Abdullah Gül ikinci isim olarak öne çıktı. O süreçte bütün gözler Genelkurmay'daydı. Zira asker hala siyasetteki etkin unsurlardan biriydi. Yaşar Büyükanıt karargâhta düzenlediği basın toplantısında Çankaya'ya çıkacak isim sözde değil özde layık olmalı şeklinde bir şablon ortaya koydu. Yine tam bu günlerde Büyükanıt sürpriz ve içeriği meçhul bir ABD gezisi yaptı. Kendi adaylığı bağlamında tabloyu muğlak gören Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubunda şöyle dedi. Cumhurbaşkanı adayımız kardeşim Abdullah Gül'dür. Sonrasında 367 tartışmaları başladı. AKP'den kopanlarla mecliste ANAP grubunu kuran AKP'nin bir önceki Turizm Bakanı Erkan Mumcu ile DYP'li Mehmet Ağar ve iki milletvekiline meclise girip girmeme noktasında çift taraflı baskılar yapıldı. Sonuçta salt çoğunluk rakamı olan 367 milletvekili oylama salonunda hazır bulunmayınca Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilemedi. AKP hep yaptığı gibi bu olayı da istismar ederek hadiseyi milli iradenin gaspı diye sundu. Daha da ötesi ortaya çıkan tabloyu eşi türbanlı olan Müslüman bir ismin Çankaya Köşkü'ne çıkışının askerlerce engellenmesi şeklinde takdim etti. Ve bu mağdurluk istismarlarının sebep olduğu rüzgarla hemen erken seçim kararını aldı. İlginçtir, o dönem İstanbul sermayesi ile büyük medyası AKP'yi destekledi. Onlara göre Avrupa Birliği hedefine ancak AKP ile varılabilirdi. Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar'a ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yaşar Büyükanıt'ın altın bir tepside sunduğu ve Bülent Arınç'ın itirafı ile AKP'ye ilave %15 oy götüren bu mağdurluk imajı inşasına ilaveten AKP iyi bir sonuç alma adına ardı ardına siyaset mühendislikleri yaptı. Mesela o dönem daha lafı edildiğinde bile anketlere %15 olarak yansıyan DYP ANAP ya da Mehmet Ağar Erkan Mumcu birleşmesi sabote edildi. Taraflar yalanlasalar da hem Mehmet Ağar'a hem de Erkan Mumcu'ya türlü vaatlerle beraber tehditlerin aynı anda yapıldığını biliyoruz. Mesela Melih Gökçe'nin AKP adına o günlerde Erkan Mumcu'yu gece yarıları evinde birkaç kez ziyaret ettiğini, o ziyaretlere tanık olan Yozgat milletvekili Mehmet Erdemir'den birkaç kez dinlemiştim. Mumcu'nun Bodrum Güvercinlik tarafında bazı iş adamlarına tahsis ettirdiği iddia edilen turizm alanları konusunun önüne konulduğu sık konuşuluyordu. Aynı şekilde Mehmet Ağar'a da Susurluk bağlamında kulağına kar suyu kaçırıldığı yani onunla tehdit edildiği söylendi. Keza bugün işlettiği Muğla'daki araç bakım istasyonu sözünün o tarihte verildiği iddia edildi. Sonuçta tartışmasız olarak %20 civarında oy alması kesin olan bu birliktelik kurulamadı. Ağar ile yapılan görüşme sürecinde beni elle yapma çiçeklerle karşılayan partilime ve partim ANAP'a ihanet edemem diyerek patinaj yapan Erkan Mumcu, 2002'de kendine tepeden inme mebusluk ve bakanlık bahşeden aynı parti ANAP'ı o zor şartlarında terk edip AKP'ye kapağı attığını unutuyordu. İlginçtir, Türkiye'de liderler bağlamında siyasete pek girilip çıkılmaz ama Erkan Mumcu bunun istisnasıdır. Mumcu genç yaşına, kredibilitesine ve hırsına rağmen 2007'de DYP ile ittifak yapmayıp ANAP'ı bıraktı ve gidiş o gidiş. Mumcu bırakın parti siyasetini, ülke siyasetinden bile uzak durarak medyadan sürekli kaçtı. Türkiye adım adım bölünür ve paralel devletçikler oluşurken vatansever sorumluluğu bile duymadı, hep gizlendi. Bu duruş ve seyir Erkan Mumcu için ileri sürülen AKP tarafından öyle ya da böyle susturuldu iddialarına acaba mı dedirtiyor? Aynı şekilde Mehmet Ağar'ın 2011 seçimlerinde AKP Elazığ adaylığı için Tayyip Erdoğan'a göz kırpmasını bu bağlamda değerlendirenler var. Erkan Mumcu'yu AKP çıkarları adına ikna için gece yarıları evine giden Melih Gökçek ise 2002 sonrasında Tayyip Erdoğan'ın kapısında epey bir nöbet tuttuktan sonra tövbesi kabul edildi ve partiye alındı. Ancak buna rağmen Gökçek geçmişte yaşananları biriktirip unutmaması ile bilinen Tayyip Erdoğan'a epey bir süre yaklaşamadı. Dahası 2004'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını son anda elde etti. Tayyip Erdoğan Gökçek'in yerine Ali Babacan, Turgut Altınok ve Hasan Celal Güzel gibi isimlerden birini düşündü. Lakin anketler Gökçek'i açık ara ile önde gösterince Erdoğan partim kaybeder endişesiyle Gökçek'te karar kıldı. Kapatma davası kime yaradı? 2007 seçimleri böyle bir ortamda yapıldı ve AKP %47'ye erişti. Bu oy patlaması ile güç ve moral kazanan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı Dolmabahçe'ye çağırarak hala içeriği sır olan o malum görüşmeyi yaptı. Fikri Sağlar gibi bazı isimlerin tehdit ve şantaj, bazı kesimlerin ise anlaşma olarak tahmin ettiği bu sır buluşma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri teslim olma sürecine girdi ve sarı öküzü AKP'ye verdi. Yani kurumsal olarak beyaz bayrak göndere çekildi. Devlet Bahçeli'nin sürpriz hamlesiyle İngiltere'de istihbaratçıların yetiştirildiği okul Exeter'den sertifikalı olan Kraliçe Elizabeth'in gözdesi Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı yapıldı. Bahçeli şayet o emri vaki yapmayıp Tayyip Erdoğan'ı mecbur etmeseydi Gül aday bile olmayacaktı. Abdullah Gül'ün Çankaya'ya çıkışı Türkiye'nin yeni bir döneme yelken açmasıydı. Zira Çankaya Köşkü neticede son imza ya da onay makamı olduğundan önemliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kimi generaller o makam gidince şahsi ikbal adına iktidarı el altından şirinlik yapmaya başladı. Kimilerince müesses nizam diye ifade edilen devlet ise kalan son gücüyle harekete geçerek AKP'ye bilinen kapatma davasını açtı. Anayasa Mahkemesi'nde var olan dengeler kesin kapatılmaya işaret ederken olmaz denilen oldu ve AKP kapatılmaktan kurtuldu. AKP kapatılmasın diyenlerin içinde Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptığı Ferruh Kaleli, Ahmet Akyalçın ve Serdar Özgüldür de vardı ki Özgüldür asker kökenliydi ve askeri yargı kontenjanından seçilmişti. Yine tam burada güya laiklik şampiyonu olan Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı tercihleri dikkatinize sunuyorum. Demirel ile Özal'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı isimler kendi çizgilerinden milim şaşmazken Sezer'inkiler ters yüz olmuştu. Aslında bu durum şaşılacak bir husus değildi. Zira Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi'ne başkan yaptıran yine Sezer'di. AKP bu vartayı atlatınca hem bilendi hem de şımarıp taarruza geçti. Tayyip Erdoğan'ın şimdilerde çete dediği F tipi cemaat kadrolarını yargı ile emniyetin kilit noktalarına yerleştirmeye başladı. Beyaz Saray'da Bush'un onayı da alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çökertme ve Türkiye'yi dönüştürme noktasında yapılacak büyük taarruz için yığınak yapıldı. Önce konuya hazırlık bağlamında ortam hazırlandı ki Malatya baskını, Rahip Santorio ve Hrant Dink suikastları bunun içindi. Amaç uluslararası kamuoyunun ilgisi ve desteğiyle beraber Türk kamuoyunu hazırlamaktı. İşlenen o cinayetlerin tamamının perde gerisinde F tipi örgüt vardı ve bazılarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun nizamı alemci gençleri kullanıldı. Bütün bunlar olurken Yazıcıoğlu'nun tartışmalı bir helikopter kazasında ölmesi zihinleri bulandırdı. Zekeriya Öz'ün gizli toplantısı. Bunlara paralel olarak milli cephede açık toplantılar yapılmaya ve Türkiye nereye gidiyor soruları sorulmaya başlandı. Önce Ankara'da Kent Otel toplantıları yapıldı. İlhan Selçuk'tan Sinan Aygün'e, Ufuk Söylemez'den Şükrü Sina Gürel'e kadar diğer merkez sağ ve soldan onlarca ismin katıldığı bu sohbet toplantıları birkaç kez tekrar edildi. Amaç AKP'ye karşı milli ve demokratik bir cephenin inşa edilmesiydi. Peşi sıra Patalya Oteli toplantıları gündeme geldi. Bir gün Kamran İnan'la Ufuk Söylemez ard arda aradılar ve şunu söylediler. Sabahattin Bey, Gölbaşı'ndaki Patalya Oteli'nde Türkiye nereye gidiyor gündemli bir sohbet toplantısı olacak, sizi de bekliyoruz. Belirtilen saatte otelin geniş salonuna gittiğimde şu isimler gözüme çarptı. Mümtaz Soysal, Yusuf Halaçoğlu, Ufuk Söylemez, Mehmet Haberal, Hurşit Tolon, Doğu Perinçek, Gülsüm Toker Bilgehan, Sadi Somuncuoğlu, Mustafa Balbay, Hulki Cevizoğlu, Çetin Yetkin, Yaşar Okuyan, Anıl Çeçen, Armağan Kuloğlu, Tuncer Kılınç, Sina Akşin, Ayfer Yılmaz, Hasan Ünal, Gökhan Çapoğlu, Necdet Pamir, Ali Ilıksoy, Vural Savaş, Rıza Zelyut, Alparslan Işıklı, Hasan Korkmazcan, Yaşar Hacı Salihoğlu, Talat Şalk, Bilal Şimşir, Naci Ünver, Mete Akyol, Fethi Bolayır ve Güler Kömürcü. Toplantı mikrofon salonun içinde gezdirilerek başlatıldı ve isteyen herkes konuştu. Ben de kurulacak Demokratik Milli Cephe'ye muhafazakar kanattan isimlerin alınmasını ve bu şekilde cephenin geniş tutulmasını dillendirerek, mesela AKP'den ayrılan Abdüllatif Şener bugün burada olmalıydı dedim. Uzun süren toplantıda hiçbir konuşmacı, ki özellikle dikkat ettim asker kökenliler dahil, darbeye yorumlanacak zerre imada bulunmadı. Tersine darbe asla çözüm değil dediler. Öğle sonrası oturumunun ilerleyen bölümlerinde el kaldırıp söz istedim ve şunu söyledim. Bu toplantı önemli ama toplumun bundan haberdar olması gerekiyor. Bunun için izin verirseniz gazete büroma gidip buradaki toplantıyı ve konuşulanları ayrıntılarıyla yazmak istiyorum. Oturumu yöneten Kamran İnan'la Ufuk Söylemez'in çok iyi olur demeleriyle gazeteye geçerek bu toplantıyı yazdım. Sonrası mı? Kısa bir süre sonra açılacak olan Ergenekon davasının iddianamesinde bu buluşma savcı Zekeriya Öz tarafından gizli örgüt toplantısı diye sunuldu. Düşünebiliyor musunuz? Ertesi gün içeriği o dönem yazdığım Yeni Çağ gazetesindeki köşemde yayınlanan bu toplantı gizli örgüt faaliyeti olarak soyut örgüt ithamına malzeme yapıldı. Otelin sahibi olan Mehmet Haberal ile pek çok katılımcı bu toplantıya katıldıkları için gizli örgüt mensubu ilan edildi ve ağır cezalara çarptırıldı. Mehmet Haberal ve diğer Ergenekon şüphelileri yazdığım o yazıyı mahkemeye ibraz etmelerine rağmen toplantı yine örgüt faaliyeti olarak cezalandırmaya gerekçe yapıldı. Niçin böyle oldu? Savcılığın elinde Ergenekon safsatası bağlamında suçlama yapmak için hiçbir şey yoktu da ondan. Öyle, çünkü örgüt dedikleri Ergenekon'un ne lideri, ne bir eylemi, ne de silahı vardı. Meczup Alparslan Aslan'ın yeğenini para karşılığı erkeklere peşkeş çeken katil Osman Yıldırım ile işlediği Danıştay cinayeti bile sırf bu yüzden bu davayla ilişkilendirildi. Burada bir parantez açıp 12 Eylül 2010 referandumuyla yargının topyekün ele geçirildiği notunu ilave ederim. Yargının fethiyle tezgah ve tertiplerle açılan Ergenekon ile balyoz davaları açık bir hukuk ve ahlak katliamına dönüştürüldü. Peşi sıra Oda TV ve casusu gibi davalarla bütün toplum sindirilip fiili bir faşist yönetime geçildi. Deniz Feneri Derneği'nin Almanya'daki yargılamalarını haber yapan Hürriyet'in sahibi Aydın Doğan'a 3,5 milyar dolarlık vergi cezası kesildi. Deniz Feneri hadisesi ise İslam adına işlenen kahpe bir cinayettir. Zekat paralarını toplayıp bununla Rus kızlarıyla fuhuş yaptığı ve şahıslarına gemiler aldıkları savcılar tarafından tespit edilen failler iktidar tarafından korumaya alındı. Hırsızlığı araştıran savcı Abdülvahap Yaren'in ifadesiyle bunu yapan hırsızların imparatoruydu ve kendisine ulaşılmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bu soysuzluğu layıkıyla soruşturan o üç savcı çok sürmedi, sadece görevinden alınmadı, aynı zamanda büyük bir ceza davasıyla karşı karşıya bırakıldı. Peki kim miydi o hırsızların imparatoru? Adını herkes biliyordu. Ama ceza ve tazminat davası açılır endişesiyle kimse ismini zikredemiyor. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 170.